45. ayrım.
27. bölüm. 26 Temmuz cumartesi, 28 Temmuz pazar. Mikael sabah saat 9'da Lisbeth Salander'i Langatan'daki evinin önünden alıp Kuzey Mezarlığındaki krematoryuma götürdü. Tören boyunca ona eşlik etti. Törende yalnızca onlar ve papaz vardı. Ama cenaze töreninin sonlarına doğru Dragan Armanski de kapıda göründü. Bir baş işaretiyle Mikael'i selamlayıp Lisbeth'in arkasında durdu ve bir elini dikkatle omzuna koydu. Lisbeth gelenin kim olduğunu biliyormuş gibi arkasına bakmadan başını sallayarak selam verdi. Sonra da Mikael ve Armanski orada yokmuş gibi kendi içine kapandı. Lisbeth annesi hakkında hiç kimseyle konuşmamıştı. Ama papazın öldüğü huzur evinden kadın hakkında bilgi aldığı açıktı. Mikael'in anlayabildiği kadarıyla beyin kanamasından ölmüştü. Lisbeth bütün bir tören boyunca hiç konuşmadı. Lisbeth'le iki defa göz göze gelen kadın papaz, ikisinde de ne söyleyeceğini şaşırdı. Lisbeth ifadesiz gözlerini ona dikmişti. Tören bittiğinde topuklarının üzerine döndü ve hiçbir şey demeden kiliseden çıktı gitti. Derin bir nefes alan Mikael ve Dragan göz ucuyla birbirlerine baktılar. Lisbeth'in kafasında neler döndüğünü ikisi de bilmiyordu. "Durumu çok kötü," dedi Dragan. "Öyle," dedi Mikael. "Senin gelmen iyi oldu." "Bundan çok emin değilim." Armanski gözlerini Mikael'e dikti. "Kuzeye gideceksiniz, değil mi? Gözünü ondan ayırma." Mikael ona dikkat edeceğine söz verdi. Kilisenin kapısında ayrıldılar. Lisbeth çoktan arabanın içine girmiş Mikael'i bekliyordu. Motorsikletini ve Milton Security'den aldığı malzemeleri geri getirmek için Mikael'le Hedestad'a gitmek zorundaydı. Uppsala'dan geçerlerken sessizliğini bozdu ve Avustralya seyahatine nasıl geçtiğini sordu. Mikael, Stockholm havaalanına dün akşam inmiş ve ancak birkaç saat uyuyabilmişti. Harriet'in öyküsünü anlattı. Lisbeth yarım saat boyunca tek bir söz etmeden dinledikten sonra ''Fahişe'' dedi.
''Kim?''
''Harriet Kaltak Wanger. Eğer 1966'da bir şey yapsaydı, Martin 37 yıl boyunca o kadar kadına tecavüz edip öldüremeyecekti.'' Harriet babasının işlediği cinayetleri biliyormuş ama Martin'in neler yaptığına dair hiçbir fikri yokmuş. Eğer dediklerini yapmazsa babasını boğarak öldürdüğünü açığa vurmakla tehdit ederek ona tecavüz eden ağabeyinden kaçmış. Boş laf. Daha sonra susup Hedestad'a kadar hiç konuşmadılar. Lisbeth'in bütün aksiliği üzerindeydi. Önceden kararlaştırdığı toplantıya geçken Mikael onu Hedeby adasına giden yol ayrımında bıraktı ve eve gelene kadar bekleyip beklemeyeceğini sordu.
''Burada gecelemeyi mi düşünüyorsun?''
''Sanırım öyle. Dönene kadar seni beklememi mi istiyorsun?'' Mikael arabadan çıktı ve Lisbeth'in yanına gidip kollarını boynuna doladı. Lisbeth onu şiddetle itti. Mikael bir adım geriledi. ''Lisbeth, sen benim arkadaşımsın.'' ''Bu akşam yanında düzecek birisi bulunsun diye kalmamı mı istiyorsun?'' Mikael gözlerini ona dikip uzun süre baktı. Sonra arabaya bindi ve motoru çalıştırdı. Arabanın camını aşağı indirdi. Lisbeth'in tutumundaki düşmanlık çok açıktı. ''Senin arkadaşın olmak istiyorum.'' dedi. ''Eğer sen başka türlü düşünüyorsan beni beklemene gerek yok.'' Mikael Dirk Frode ile birlikte hastanedeki odasına girdiğinde Henrik elbiselerini giymiş oturuyordu. Mikael yaşlı adama sağlığını sordu. ''Yarın Martin'in cenazesine katılmama izin verebileceklerini söylüyorlar.'' ''Dirk sana neler anlattı?'' Henrik başını yere eğdi. ''Martin ve Gottfried'in yaptıklarını anlattı. Bu kadarını hayal bile edemezdim. Harriet'a ne olduğunu öğrendim.
Nasıl ölmüş?
Ölmemiş. Hala yaşıyor. Seni görmeyi çok istiyor. Eğer sen de istersen...'' Henrik ve Dirk Frode şeytan çarpmışa dönmüşlerdi. ''Onu buraya gelmeye zor ikna ettim ama yaşıyor. Sağlığı yerinde ve burada, Hedestad'da. Bu sabah geldi ve sanırım bir saate kadar buraya gelir.'' Yani eğer görüşmek istiyorsan. Mikael bütün öyküyü baştan sona bir kez de onlara anlattı. Henrik onu sanki vaiz veren İsa'yı dinliyormuş gibi dikkatle dinledi. Arada bir sorular sordu ya da anlamadığı bir yeri tekrarlamasını rica etti. Dirk Frode tek bir kelime etmedi. Mikael anlatacaklarını bitirdiğinde yaşlı adam sessizliğe gömüldü. Her ne kadar doktorlar Henrik van Geer'in toparlandığını söyleseler bile Mikael anlattıklarının yaşlı adama ağır geleceğinden korkmuştu. Ama Henrik hiçbir duygu belirtisi göstermemiş, yalnızca sesi biraz boğuklaşmıştı. Zavallı Harriet, keşke bunları bana anlatabilseydi. Mikael saatine baktı, 5:04 vardı. Onunla karşılaşmak istiyor musun? Neler yaptığını öğrendiğinde onu istemeyeceğinden korkuyor. Peki çiçekler? Dedi Henrik. Uçakla gelirken onu da sordum. Ailede sevdiği tek kişi senmişsin. Tabii çiçekleri o yolluyormuş. O çiçekleri aldığında onun yaşadığını ve iyi durumda olduğunu anlamanı umuyormuş. Ortaya çıkmadan yapabileceği tek şey buymuş. Ama tek haber kaynağı Anita, okulunu bitirir bitirmez başka bir ülkeye yerleşip Hedeşta'da hiç uğramadığından burada neler yaşandığını hiç öğrenememiş. Senin ne kadar acı çektiğini ve o çiçekleri seninle dalga geçmek için katilinin gönderdiğini düşüneceğini tahmin edememiş. Sanırım çiçekleri Anita aracılığıyla gönderiyordu. Evet, bir uçak şirketinde çalıştığı için iş icabı bir sürü ülkeyi dolaşıyormuş. Çiçekleri gittiği yerlerden o postalamış. Peki Anita'nın ona yardım ettiğini nasıl anladın? Harriet'in odasının penceresinde çekilmiş fotoğrafı vardı. Ama o da işin içinde olabilir. Katil olabilirdi. Harriet'in yaşadığını nasıl anladın? Mikael, Henrik'e uzun süre baktı ve sonra Hedestad'a döndükten sonra ilk defa gülümsedi. Anita, Harriet'in ortadan kaybolmasına yardım etmiş olabilirdi ama katil olamazdı. Bundan nasıl emin olabildin? Çünkü bu öykü, o lanet olası kapalı oda muamması öykülerinden biri değil. Eğer Anita, Harriet'i öldürmüş olsaydı, cesedi çoktan bulunmuştu. Yani mantıklı tek sonuç onun Harriet'in kaçmasına yardımcı olmasıydı. Evet, onu görmek istiyor musun? Elbette. Harriet'i elbette görmek istiyorum. Mikael, girişteki asansörlerin yanında bekleyen Harriet'in yanına gitti. Önce onu tanıyamadı. Bir gün önce Stockholm'daki Arlanda Havaalanı'nda birbirlerinden ayrıldıktan sonra Harriet saçlarını tekrar eski rengine, siyaha boyatmıştı. Üzerinde siyah bir pantolon, beyaz bir bluz ve oldukça şık gri bir ceket vardı. Çok çekici görünüyordu. Mikael eğildi ve onu cesaretlendirmek için yanağına bir öpücük kondurdu. Mikael kapıyı açıp Harriet'i odaya buyur ederken, Henrik oturduğu koltuktan ayağa kalktı. Harriet derin bir nefes alıp odaya girdi. ''Merhaba Henrik.'' dedi. Yaşlı adam onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra ona doğru gidip yanaklarından öptü. Mikael Dirk Frode'ye başıyla işaret etti ve onları yalnız bırakmak için odadan çıktılar. Mikael, Hedeby adasına geldiğinde Lisbeth Salander güvenlik kameralarına elbise ve tuvalet çantasını toplayıp gitmişti. Onun yokluğunu hisseden Mikael sıkıntıyla kulübeyi dolaştı. Her şey birdenbire yabancılaşmış ve gerçekliğini kaybetmişti. Çalışma odasındaki kağıt yığınına baktı. Bunları tekrar Henrik'e götürmek için kutulamayı düşünüyordu ama şimdi bunu yapacak hali yoktu. Markete gidip akşam yemeği için süt, peynir ve ekmek aldı. Geriye döndüğünde kahve suyu koydu ve çıkıp bahçeye oturdu. Akşam gazetesini açarak okumaya başladı. Hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Saat 5:30'da köprüde bir taksi göründü. 3 dakika sonra geri dönerken Mikael arka koltukta oturan Isabella'nın silüetini gördü. Dirk Frode ufkuya daldığı bahçe koltuğunda Mikael'i uyandırdığında saat 7'ye geliyordu. Henrik'le Harriet ne durumda? Her musibette bir hayır vardır dedi Dirk Frode. Kontrol etmeye çalıştığı bir gülümsemeyle. Düşünsene, Isabella hışımla Henrik'in odasına daldı. Senin tekrar kulübeye geldiğini görmüş ve çıldırmış. Artık şu Harriet saçmalığından bıktığını ve üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokarak oğlunun ölümüne senin neden olduğunu söyledi. Haksız da sayılmaz. Henrik'e seni derhal buradan def etmesini ve onun da artık bir hayaletin peşinden koşmayı bırakmasını emretti. Vay vay, odada oturan kadına göz ucuyla olsun bakmadı. Herhalde hastane personelinden biri sandı. Harriet'in ayağa kalkarak annesine baktı ve "Merhaba anne," dediği o anı hiç unutmayacağım. Isabella ne yaptı? Isabella'yı tekrar hayata döndürmek için doktor çağırmak zorunda kaldık. Şimdi onun Harriet olduğunu kabul etmiyor ve senin Harriet diye bir sahtekarı ortaya çıkarttığını iddia ediyor. Dirk Froude, Mikael'i olanlardan haberdar ettikten sonra Harriet'in ölüler arasından döndüğünün haberini vermek için aceleyle Cecilia ve Alexander'ın yanlarına gitti. Lisbeth Salander, Uppsala'nın yakınlarında bir benzinlikte durdu ve motosikletinin deposunu doldurdu. Oraya kadar hiç arkasına bakmadan kararlı bir şekilde gelmişti. Hesabı ödeyip beklemeden motosikletine atladı. Benzinliğin çıkışında durdu. Yola çıktığı andaki kararlılığı kaybolmuştu. Morali hala berbat durumdaydı. Hedeby adasını terk ederken ki o müthiş öfkesi yol boyunca yavaş yavaş erimişti. Mikael Blomqvist'e niçin bu kadar öfke duyduğunu bilmiyordu. Daha doğrusu içindeki öfkenin ona karşı olduğundan bile emin değildi. Martin Wanger'i, Harriet Kaltak Wanger'i, Dirk Pusht Frode'yi ve Hedeby adasındaki küçük krallıklarındaki birbirine kumpas kuran bütün o lanet olası Wanger klanını düşündü. Onun yardımına ihtiyaç duymuşlardı. Normalde bırakın sırlarını açmayı, ona selam bile vermezlerdi. Bok çuvalları. Derin bir nefes alıp o sabah gömülen annesini düşündü. Bu çok kötü olmuştu. Merak ettiği soruların cevabını artık alamayacağına göre yaralarını hiçbir zaman saramayacaktı. Cenaze töreninde arkasında duran Dragan Armanski'yi düşündü. Ona bir şey söylemeliydi, hiç değilse orada olduğunu bildiğini belirten bir jest yapmalıydı. Ama bunu yapması durumunda Armanski onun yaşamını düzene sokmaya çalışacaktı. Eğer bir parmağını uzatsa o bütün kolunu almaya çalışacaktı ve onu hiçbir zaman anlayamayacaktı. Hala onun vasisi olan avukat Nils Pezevenk bu jurmanı düşündü. Artık zararsız hale gelmişti ve Lisbeth'in emirlerine harfiyen uyuyordu. Yatıştırılamaz bir nefretle doldu ve dişlerini sıktı. Mikael Blomqvist'i gözetim altında olduğunu ve bütün bir hayatının bir sıçan deliğinde geçtiğini öğrendiğinde onun nasıl davranacağını düşündü. Öfkesinin ona yönelik olmadığını anlıyordu. Tam birilerini öldürmek istediği bir zamanda yanı başında onu bulmuş, bütün öfkesini ona kusmuştu. Ona lanetler okuması anlamsızdı. Mikael'e karşı nefretle iç içe geçmiş bir sevgi duyuyordu. Özel hayatına burnunu sokmuştu ama yine de onunla birlikte çalışmaktan zevk almıştı. Bu bile tuhaf bir şeydi. Biriyle birlikte çalışmak. Buna alışık değildi ama beklentilerinin aksine sorun yaşamamış. Mikael onun yaptığı işe karışmamıştı. Peki onun yüzüne tekme atma isteği de nereden geliyordu? Derin bir iç çekti ve mutsuz gözlerini E4'ten geçen kamyona dikti.